Ayrım 27. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 342. Ne bok yediğini sanıyorsun sen? Forsti telefonu kulağından uzaklaştırdı. FBI'ın operasyonlardan sorumlu direktör yardımcısına cevap vermeden derin bir nefes aldı. Adam tren garında olaylardan ötürü köpürmüştü. Sam, takdir edersin ki böyle olacağını bilemezdim. ''Bana Sam falan deme'' dedi Sam Kendall bağırarak. ''Bana birkaç ajanı bir sivilin peşine takacağını söyledin. Kaçak bir CIA ajanından hiç söz etmedin.'' ''Sam, yani ben...'' Forsti duraksadı. Kendall Vayner'ın işin içinde olduğunu nasıl bu kadar çabuk öğrenmişti onu kestiremiyordu. ''Boş versene James, beni oyuna getirdin. Aferin sana. Kim aklına soktu bu işi? Nelson mı?'' Forsti bir şey söylemeye çalışmadan adamın bağırmasına izin verdi. Onun da senin de canınız cehenneme. Bir de sanki yetmezmiş gibi Crow'u da işin içine sokmuşsun. Nasıl oldu da sağ çıktı herkes? Mucize olmuş. Kendall durup bir nefes aldı, bağırmaya devam etmeden. Ayrıca gelecek ay McDougall'ın seni işten atacağını da duydum. Bana kalırsa gelecek ayı beklemeye gerek yok. Şu anda kovuldun. Forsti telefonu sıkıca kavradı. ''Senin böyle bir yetkin... ''Sen kim olduğumu sanıyorsun lanet olasıca?'' Kendall bağırıyordu avaz avaz. ''Ben FBI'ın direktörüyüm ve ister inan ister inanma benim de arkam sağlam. Bu sabahki olaylar hakkında Senatör McDougall'la konuştum ve ikimiz de hemen istifa etmenin doğru olacağına karar verdik. 30 dakikan var. Sonra da askerler gelip seni dışarı atacaklar. Seninle iş yapmak bir zevkti pislik.'' Kendall telefonu öyle bir kapadı ki Forsti'nin kulak zarı patlıyordu az kalsın. Forsti neye uğradığını şaşırmıştı, daha hazır değildi. Tuberski'nin çalışmaları gelecek vaat ediyordu ama ya sonunda bir işe yaramazsa? Uga'nın veri tabanını kullanıp tek başına iş çevirecek bir ayı daha olduğunu düşünmüştü. Şimdi ise elinde hiçbir şey kalmamıştı. Tuberski ve şeytanın dışında hiçbir şey. Onu bile elinden kaçırmıştı. Forsti bir an için durdu, sonra da Grimes'i çağırdı bürosuna. ''Steven, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama...'' duraksadı ve Grimes'a yalan söylemeden adamın en kötüsünü düşünmesine izin verdi. ''Kovulduk. Bugün bu işte son günümüz.'' ''Ne? Yani senin işinin bittiğini biliyordum ama neden beni kovuyorlar ki?'' ''Politik bir karar,'' dedi Forsti, ''ama belki bu ikimiz için de iyi olur.'' ''Bu ne demek şimdi?'' diye sordu yüzünü buruşturan Grimes. Forsti bunu ona anlatmanın en iyi olduğunu düşündü. Grimes'ın son 6 aydır onu yanına almadan ayrılmayı düşündüğünü bilmesini istemiyordu. Araştırma laboratuvarını zaten kurmuştu ve 10 milyon dolar da parası vardı. Tek eksiği bilim adamı kadrosuydu. Özel sektörden adam bulmak istemişti. Uga'nın adamlarını işe almayı düşünmemişti ama artık buna zamanı yoktu. Ayrıca Uga'nın sırtından araştırmayı yapmayı da kesecek değildi. Grimes gerçekte kovulmadığına göre biri Forsti'nin ne işler çevirdiğini anlayana kadar onun güvenlik kodları hala işlevseldi. Zaten kısa bir sürede ihtiyacı olan tüm bilgileri almış olacaktı. Forsti bundan hiç ama hiç hoşlanmasa da Grimes şu anda elinin altında olmalıydı. Aslında sana sürpriz yapacaktım ama... Forsti 15 dakika içinde Grimes'a planını anlattı ve özellikle bir tek kendisinin Grimes'in kovulduğunu bildiğini vurguladı. Grimes de bunu açık etmemeliydi. Her şeyi anlatınca Grimes sivilce dolu çenesini ovuşturdu. Pay isterim. Ne? Duydun beni dedi Grimes. Sana katılmamı istiyorsan ben de pay isterim. Ne kadar diye sordu masanın altından yumruklarını sıkan Forsti. %10. Forsti ıslık çaldı. Pazarlık edecek zamanı yoktu ve Grimes'in bu konuda keçi kadar inatçı olabileceğini biliyordu. Forsti anında karar verdi. Steven, eğer her şey benim olsa sana %10 verirdim. Ama yatırımcılar zaten %80'ini ellerinde tutuyorlar derken Forsti bu yalanı çok rahat söylemişti. Yatırımcılar akbaba gibiydi ama 12 milyon dolarlık yatırım yapıp yalnızca %35'ini istemişlerdi. Bunun 2 milyon dolarını da zaten laboratuvarı kurmak için harcamıştı. Sana bana ait olan kısmın %10'unu veririm. Ama bu %2 eder dedi burnunu çekerek Grimes. Bu iyi bir teklif bence derken Forsti'nin yüzü çok ciddiydi. %3 yap şunu da anlaşalım dedi Grimes. Peki. ki? Grimes terli elini uzattı. Forsyth adamın elini sıktıktan sonra hemen kendi elini sildi. Mükemmel dedi Forsyth ve hemen Grimes'e hala patronu olduğunu vurgulamaya çalıştı. Şimdi Crow'u bağla bana. Tabii ki ortak. Grimes sapsarı dişlerini göstererek gülümsedi bürodan çıkarken. 18 saniye sonra Forsyth'in telefonundaki kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayınca derin bir nefes alıp telefonu kaldırdı. Bay Crow, ben James Forsyth dedi. Planlarda bir değişiklik oldu. Crow telefonu kapayınca gökyüzüne bakarken bir şey düşünmemeye çalıştı. Güneş sonunda yüzünü göstermişti ve bir gökkuşağı vardı. Betsy gökkuşağını severdi. Ne zaman bir gökkuşağı görseler arabaya biner ve başladığı yeri bulmak için sürerlerdi. Gözleri doldu. Betsy babasıyla o kadar gurur duyardı ki, acaba şimdi görse babasını ne derdi? Forsyth'in ona bir şeyler yutturmaya çalışırmış gibi yağlayıp ballamasından anladığı kadarıyla yapması gereken şey pek de iyi bir şey değildi. Sonucu da iyi olmayacaktı. Ama alacağı para iyiydi, bu fırsatı kaçıramazdı. Eğer Forsyth hala Kane'i yakalamasını istiyorsa bunu yapmanın bir yolunu bulacaktı. Cep telefonunun rehberini karıştırıp aradığını buldu. Jim Dalton'un numarası mavi ekranda beyaz parlıyordu. Dalton ve çetesi bir uyuşturucu kaçakçısına güvenlik sağlamak konusunda Crow'u oyuna getirdiklerinden beri Crow onlarla bir daha çalışmayacağına kendi kendine yemin etmişti. Ama bir yemini daha bozsa ne olurdu ki? Zaten diğer satılık insanlar da daha haysiyetli değil ki. Şiddet eğilimini kontrol altına tutabildiği takdirde Dalton tanıdıkları içinde bu işi en iyi yapabilecek adamdı. İç geçirip numarayı çevirdi. Dalton ilk çalışta açtı telefonu. Marty, ne var ne yok dostum dedi Dalton. Bir iş var, sırtımı kollaman gerek dedi Crow. Ne zaman? Şimdi. Keşke elimden bir şey gelse ama züppenin teki için birkaç iş yapmam gerek. Gelecek hafta olsa... Beklemez dedi Crow başını ovuşturarak. İşler ne kadar getiriyor bugünlerde? Dalton cevap vermeden bir an duraksadı. 5 günlük iş için 30. Tüm ekip için mi? Yok, tek ben. Rainier, Lurie, McCoy ve Esposito'da 15'er alıyorlar. Dalton yalan söylüyordu ama bu Crow'un umurunda değildi. Çünkü Forsyth'in parasını harcıyordu. Müşteri size haftalık toplam 150 bin verir dedi Crow. Nasıl isterseniz öyle paylaşın aranızda. Dalton ıslık çaldı. Nasıl bir işe karıştın böyle Marty? Her zamankinden daha beter bir iş değil. Var mısın yok musun? İş ne? Biraz gözetleme, adam kaçırma, belki de devriye nöbeti falan. Hedef kim diye sordu Dalton şüpheci bir şekilde. Öyle peşinden ağlayacakları olacak biri değil. Sibil bir herif. Bu kadar para niye? Bu işi tek başına da halledebilirsin gibime geliyor. Bir de koruması var. Ve dedi Crow bu kadar soru sorulmasına kızarak. O da eski bir CIA ajanı. Kadın bir gizli operasyon uzmanı. Çok iyi. Kadın mı deyip güldü Dalton. Madem hanım arkadaşınla başın dertte ekip ve ben imdadına yetişiriz. Ama parayı hemen isterim. Olmaz, yarısı peşin, yarısı hedefi ele geçirince. Dalton bir an için susunca Crow hiç endişelenmedi. İş nerede yapılacak? Tam bilmiyorum ama yakınlarda bir yerde herhalde. Seninle bir yerde mi buluşalım? Hayır dedi Crow bir yandan da düşünerek. Ekibi topla sen, silahlandır. Sonra ayık kalıp haber bekleyin. Anlaşıldı dedi Dalton. Neresi olduğu bildirilince ararım seni. Merak etme tamamdır. Seninle iş yapmak her zaman zevktir Marty. Crow telefonu kapadıktan bir dakika sonra telefonu çaldı. Dalton mesajla hesap numarasını göndermişti. Crow bu mesajı Grimes'e gönderip parayı nasıl havale edeceğini de anlattı. Bunu yaptıktan sonra da dairesine döndü uyumak için. Aslında saat daha erkendi ama vakit varken biraz kestirmek istiyordu. Bu gecenin uzun olacağını hissediyordu. Dalarken operasyona takıldı aklı. Kane her neredeyse Grimes'in onu bulacağını emindi. Bu sadece biraz zaman alacaktı. Onu bulduklarında da Crow Kane'i enseleyecekti. Bu arada da Vayner'ı öldürmek zorunda kalacaktı herhalde. Şimdilik tek yapabileceği şey beklemekti. Kane önündeki kolaya baktı. Keşke daha ağır bir içki ısmarlasaydım. Deneyecek misin diye sordu Doc. Bilmiyorum dedi Kane. İstesem bile bunu nasıl yapacağımı bildiğime emin değilim. Ben hala çok tehlikeli olabileceğini düşünüyorum dedi Nava. Hele kaçarken çok tehlikeli bu. Trende bunu sorun etmedin ama diye karşı çıktı Kane. Ama o farklıydı dedi Nava. Ayrıca ne gibi riskleri olduğunu bilmiyordum o zaman. Ya şu anda izimizi bulmak üzerelerse diye sordu Kane. Belki de asıl riskli olan bunu denememek. Nava kaşlarını çatıp sigarasını söndürdü. Haklı aslında dedi Doc. David dene. Ses. Jasper birden sustu. Bence zamanı geldi. Kane kardeşine baktı. Jasper hala ona her şeyi anlatmamıştı. Mesela Doc'un cep telefonundan David'e ulaşacağını nasıl bildiğini. Ama Kane bunun bir nedeni olduğunu biliyordu. Jasper fizik dersi verdikten sonra herkes sanki David'in olağanüstü yetenekler sergileyen tek kardeş olmadığını unutmuştu. Aslında bu mantıklıydı. Onlar tek yumurta ikiziydi. Yani David bir şey yapabiliyorsa büyük bir olasılıkla Jasper da yapabilirdi. Kane bu yüzden kardeşine daha mı az yoksa daha mı çok güvenmesi gerektiğini bilemedi. Jasper'ın gözlerine bakınca kararının ne olması gerektiğini anladı. Deneyeceğim dedi Kane. Kendinden eminmiş gibi konuşsa da aslında korkuyordu. Tüm diğer dertleri, akademik kariyeri, nöbetleri, Nikolayev, şu anda yapmak üzere olduğu şeye kıyasla çok önemsizdi. Ya Nava haklıysa? Ya sonsuza dek kalırsa zamanın olmadığı bir boşlukta? Çıldırır mıydı? Ya da zaten delirmişti? Hayır, delirmemişti. Hiçbir zaman aklını kaçırmamıştı. Sadece gerçeği kabul edemeyecek kadar korkmuştu. Derin bir nefes aldı. Korkusunu düşünmeyip bir an önce yapmalıydı bunu. Tamam, aynen korkusunu düşünmemek için kendi içine kapandığı zaman yaptığı gibi. Arkadaşlarından, öğrencilerinden, hayatından kopmuştu. Hayır, o farklıydı. O zamanlar bir seçim şansı olmamıştı. Olmamış mıydı? Şimdi geri dönüp baktığında korkakça davrandığını anladı. Artık bir korkak gibi davranmayacaktı. Gözlerini kapadı ve... 27. ayrımın sonu. Sayfa 349.